Sidney'deki Atatürk Kültür Merkezi referandum dalında çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda merkezin üyesi Hakan Öner ile bir söyleşi yapacağız. Bizimle beraber şu anda. İyi günler Hakan Bey.
İyi günler Özen Hanım.
Dediğim gibi Atatürk Kültür Merkezi'nin çalışmaları devam ediyor. Siz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Bu aşamada nelerdir yaptıklarınız?
İlk önce biz referandumun için ne yapmadığımızı söyleyebilir miyim?
Tabii. Önce... Enteresan olur doğrusu. İnsanlar evet. Genelde böyle evet. Başlamıyorlar. Buyurun.
Çünkü bu çok hayati bir önemde bir referandum. Bizim geleceğimizi, çocuklarımızı, kendimizi, her şeyi ilgilendiren bir şey. Çünkü anayasayla ilgili bir şey. O yüzden biz bunu çok ciddiye aldık. Üzerinde çok düşündük, taşındık. Ve şöyle dedik, biz dedik böyle bir hayati bir konumda hiçbir partiye, hiçbir kuruma, hiçbir kimseye ön yargılı yaklaşmayalım. Baktık maddelere, yani okudukça daha ilginç sorular kafamızda belirledi. Dedik ki biz bunları nasıl çözeriz, ne yaparız? O zaman dedik en iyisi hem hayırcıları dinleyelim, hem evetçileri dinleyelim. Reddedenler niye reddediyor, kabul edenler niye kabul ediyor, onları anlamaya çalışalım diye oturduk ona baktık. Kafamızda sorular belirdi. Dedik ki tamam bu şahıs veya bir parti seçimi değil. Bu bir referandum, bir anayasa değişikliği, bir rejim değişikliği meselesi. Başkanlık sistemine geçince dedik acaba şu anki sistemde yapamadığımız neyi yapabileceğiz, neyi gerçekleştireceğiz? Böyle bir soru çıktı karşımıza bağlı. Ülkenin refahı bu referandumdan çıkacak onaya mı bağlı? Şimdi her şey, bütün derdimiz bitti de başkanlık mı kaldı diye sorular geldi. Hatta bu sorular şöyle de devam etti. Yani acaba bu anayasada terörü durduracak madde var mı? Suriye'nin 1 milyon silah tutacak...
Anayasalar elbette bunlar için yapılmıyor. İsterseniz biz bu referanduma bakalım. Bu yan konuları bir tarafa bırakalım. Referandumdaki değişiklikleri incelediğinizde neler çıktı ortaya? Yapılması istenen değişikliklerden siz neler öğrendiniz?
Şimdi yapılması istenen değişikliklerden öğrendiğimiz şey... Bu referandum kesinlikle Atatürkçülüğe karşı bir şey. Onu öğrendim.
Çünkü, neden karşı?
Çünkü Atatürkçülükte egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve bu milletin egemenlik halkını millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanır. Bu referandum değişikliğinde ise önerilen şey bu egemenliği yani tüm yetkiyi milletten alıp tek adama vermektir.
Ama şimdi, bu referandumu düzenleyenler bunun tam aksini söylüyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı da halkın seçimiyle oraya gelecek ve seçimlerde daha çok yeri alacak insanlar deniliyor.
Denetimsiz tek adamlık kim tarafından seçilirse seçilsin, ne olursa olsun eğer birisi denetimsizse kesinlikle bu sistem yürümez. Ben size söyleyeyim mesela 8. madde var burada. Yürürlükteki metin. Madde 8. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Şimdi bu yürürlükteki metin. Teklifle değişen metin ise şu. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Şimdi aradaki nüans farkını görebiliyor musun? Büyük bir gücü bir kişiye veriyorsunuz. Bütün yumurtalarınızı toplayıp bir sepete koyuyorsunuz.
Ancak biliyorsunuz evet. Geçtiğimiz hafta içinde AKP'li bir vekil Melbourne'deydi ve SBS radyosunda yayınladığımız bir söyleşisinde orada yeni anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açma olasılığı tanınıyor dedi. Yani Cumhurbaşkanı'nı da siz dava edebilecek Millet evet. Meclisi.
Şimdi desem ki Cumhurbaşkanıyım, ben yargıçları, hakimleri, meclisteki seçilecek insanları, herkesi ben atasam. Ondan sonra da bunlar bana soruşturma açsalar. Şimdi bu ne kadar adil olur, ne kadar adil görünür? Yani bir şeyin doğru olması kadar doğru da görünmesi gerekir. Yani bu ne doğru bu şeyler ne de doğru görünüyor. Yani herkesi ben hatırlıyorum. Her şey, herkes benim elimde. Benim ağzımdan çıkan bir söze bakıyor. Ondan sonra bu adamlar gelecek, beni denetleyecekler.
Peki şu ana kadar aldığınız, çalışmalarınızda aldığınız bazı tepkiler, bazı tavırlar ne oldu? Halkın görüşü nedir danıştığınızda, sorduğunuzda?
Çok ilginç bir konu. Biz hayır için telekonferanslar serisi hazırladık. Önce Profesör Doktor Yusuf Allaçoğlu, sonra Şafek Pavey, daha sonra Koray Aydın ve en sonunda Profesör Doktor Ümit Özdağ'la telekonferanslar verdik. İşte yapabildiğimiz kadar zamanımız da kısıtlı, imkanlarımız el verdiğince vatandaşlarımızın işte bu telekonferanslara katılımını sağlamaya çalıştık. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Güzelce, efendice gelip konferansları pür dikkat izlediler. Hatta konferans konuklarımıza sorularını sordular. Kendileri çok farklı gruplardan geliyordu. Konferans bittikten sonra bunlarla oturduk saatlerce ama çok bir medeni bir şekilde görüş telakkisinde bulunduk. Onlara sorduk, böyle düşünüyorsunuz. Onlar bize sordu.
Evet diyenlerle mi oturup görüştünüz?
Evet, evet. Yani evet, evet diyenler de geldi. Arada ne bileyim hala bir kararını vermemiş olanlar da geldi.
Sizin bu yaptığınız sanırım çok az insan tarafından yapıldı. Belki hem Avustralya'da hem Türkiye'de. Çünkü evet diyenlerle hayır diyenlerin bir araya oturup tartışmasını ben henüz izlemedim herhangi bir medyada.
İnanın benim gördüğüm çevremde birçok mecliste, birçok şeyde bu konular konuşuldu. Birçok insan da böyle öğrenmeye çalışıyor bu. Yani milletimiz aslında gerçekten bilerek karar vermek istiyor bu konuda ve konunun önemini de çok iyi bildiklerine eminim.
Söyleşinin başında ilk önce ne yapmadığımızdan başlayalım dediniz. Neler yapmadınız sizce?
Biz birdenbire sonuca atlamadık, birdenbire karar vermedik. Yani bizim için insanlar eşittir. Yapmadığımız derken bir takım sonuca atlamadık. Çünkü bunun hayati bir, çok önemli bir konu olduğunu biliyorduk. Hiçbir partiye, hiçbir kimseye, hiçbir kuruma ön yargılı yaklaşmadık. Ve kimseye hiç açık çek vermedik. Ya işte biz şu partiye yakınız, bu parti böyle diyor. O parti evet dediği için ona açık çek vermedik. Kimsenin tarafı yandaşı olmadı. Kendimiz, kendi özgür irademizle buna karar vermeye çalıştık. Ve mesela kafamıza gelen sorulardan bir tanesinde olağanüstü hal varken ülkede anayasa değişikliği bunu niye yapılıyor diye düşündük. Hatta yani bunu tek adamlık anayasası olduğunu anladığımız zaman bile hemen hayır demedik. Yani biz birdenbire sonucu atlamadık. Gerçekten araştırdık, gerçekten kıyasladık. Dedik ki yürürlükteki anayasa ne söylüyor? Önerilen anayasa metni buna karşılık ne söylüyor? Bunları karşılaştırdık. Ve bunları karşılaştırırken gördük ki ya bizim aslında tahsilimiz, ben mesela üniversite ve master yaptığım halde yetmedi anlamaya. Ne yaptım? Gittim evetçileri dinledim, hayırcıları dinledim. Ne yaptık? İslam'a, kendi dinimize döndük. Acaba İslam'da, kendi dinimizde bu mübah mı dedik, caiz mi dedik? Ondan sonra tarihimize baktık. Şu anki içinde bulunduğumuz koşullara baktık. Yani bu içinde bulunduğumuz ahval ve şeriat bu anayasayı gerekli kılıyor mu? Bunu caiz, mübah, mazbut yapıyor mu diye çok araştırdık, çok düşündük ve en sonunda kesinlikle katiyen bu anayasanın tek adamlık anayasası olduğunu ve bize iyilik, güzellik, doğruluk, mutluluk, refah, müreffeh, kalkınma, eğitimde başarılar veya nitekim diğer başlar getirmeyeceğini, hiçbir şekilde bunlara olanak sağlamayacağını ve bütün bunlara karşılık bunların tam aksini getireceğini öngördük. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık, insanları bilgilendirmeye çalıştık. Ve her zaman da diyoruz, bize inanmayın, siz lütfen kendiniz açın, kendiniz bakın. Barolar Birliği'nin barobirlik.org.tr adresinden anayasa değişikliği diye bir şey var. Oraya gidin, tıklayın, teker teker açıklıyor. Okuyun, kendiniz ondan sonra karar verin.
Atatürk Kültür Merkezi'nden Hakan Öner ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.